İman Yolu.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programda, İman Yolu programında sizinle birlikteyiz ve Kutsal Kitap'ta bir yolculuk yapıyoruz. Kutsal Kitap'taki o harika yaşam deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyoruz. Her biri bizi dolduracak, değiştirecek, dönüştürecek ve bizi heyecanlı bir şekilde Tanrı'ya bakmamızı sağlayacak, bizi yürütecek harika sözleri ve yaşam deneyimlerini değerlendirmek istiyoruz. Önceki programımızda coğrafi olarak bazı yer isimlerinden ya da değişen isimlerden, kentlerden yola çıkarak onların oluşturduğu zemin üzerinde Tanrı'nın nasıl harika resimler yaptığını sizinle birlikte görmek istediğimizi ifade etmiştik. Akor neydi? Akor, Akan'ın gizli günahından dolayı Eriha'da kazanılan zaferin üzerine düşen günah gölgesiydi. Dolayısıyla o günahın etkisi ağır oldu. Günah sadece bizi etkilemez. Günah en başta ailemizi olumsuz bir şekilde etkiler. Günah toplumu etkiler. Dolayısıyla biz günah işlediğimizde istediğimiz güzel şeyi yapıyor değil, aslında kendimize, ailemize ve topluma karşı kötü şeyi yapıyor haline geliriz. Kendimizi orada buluruz ve bunun mutlaka sonuçları olur. Elbette İsa'ya geldiğimizde, tövbe ettiğimizde affeder. Fakat bu tövbenin gerçekten Ninova pişmanlığı dediğimiz, bu yeni programımıza sizinle konuşacağımız bir kıvamda olması gerekiyor. Ninova, Sümer kökenli bir kavram. İbranice olarak da balık şehri anlamına geliyor. Büyük olasılıkla orada Yunus'un o şehri ziyaret etmesiyle alakalı olarak o şehrin ismi değişmiş olabilir ya da ismi ona göre ayarlanmış olabilir. Ninova, Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve İsa'dan önce 763 civarlarında halkın karşılaştığı çok derin bir kıtlık, acı ve hastalık yaşanmaktaydı. Aslında Tanrı o halkı tövbeye hazırlıyordu. Bu konuyla ilgili olarak biz birçok başlık koyabiliriz. Ben buna Ninova pişmanlığı dedim. Ama kaçan peygamber, bekleyen kent diye de değiştirebilirdim. Ya da en tepeden tırnağa herkesin tövbe ettiği kent, hatta hayvanların bile tövbe ettiği kent şeklinde de konuşabilirdim. Fakat bizim bildiğimiz gerçek şudur. Tanrı o halkı hazırladı. Yani Ninova'da yaşayan insanlar o kadar günahkardı ki, o kadar böyle güce, zulmetmeye, şiddete ve şehvete düşkündü ki, ona göre kendilerine ilahlar oluşturmuş ve onların peşinden giden insanlardı. Öyle ki Tanrı'ya da, Tanrı'nın halkına da düşmandılar. Onların yücelttiği, göğe çıkardıkları şey gerçekten zulmetmekti. Zulmetme gücüne sahip olmaktı. Onlar bir savaşta düşmanlarını sağ ele geçirmeyi severlerdi. Çünkü özel törenler yapıp o törenlerde insanların önünde bu köleleri, bu savaş mahkumlarını alır, canlı canlı onları bağırta bağırta derilerini yüzerek onlara işkence ederlerdi. Bu kadar kötülükleriyle bilinen bir halktı. Ama bir gün enteresan bir şekilde Tanrı Yunus'a konuştu ve dedi ki Ninova'ya git. Ya da bazı çevirilerde Nineve deniyor, bazı çevirilerde Ninova deniyor. Fakat sonuç itibariyle Tanrı onun Ninova'ya gitmesini istedi Yunus'tan. Ne dedi? Kutsal Kitap'tan bakalım. Doğrudan ayetler üzerinde hareket ederek konuşalım. Rab bir gün Amittay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü Kötülükleri önüme kadar yükseldi. Hani deriz ya, ay yuka çıktı. O şekilde Tanrı'nın önüne kadar çıktı ve onları uyar. Yani birisine yönelik umudunuz varsa uyarırsınız. Tanrı'nın gerçekten umudu vardı. Aslında Yunus da bunu biliyordu. Çünkü Yunus eğer oraya giderse, onları uyarırsa, onlar bir şekilde fark edecekti, onlar tövbe edecekti ve Tanrı'nın önüne gittiklerinde, Tanrı'dan af dilediklerinde Tanrı onları affedecekti. Tanrı'nın onları affetmesini istemiyordu. Bu kadar kötülük yapan, bu kadar insanın kanına giren bir halk nasıl olur da sadece tövbe ederek kurtulabilirdi ve milliyetçi bir teolojiye de sahiptiler. Yani başkalarının, Tanrı'nın halkının bir parçası olmasını istemiyordu. Bu Yunus'ta vardı. Ve Yunus, asa Tanrı'nın hazırladığı halka Tanrı'nın sözünü ulaştırmak yerine kaçan bir peygamber olarak tam tersi istikamete gitti. Nineva'ya gitmek yerine Tarşiş'e doğru giden bir gemiye bindi ve o gemiyle işte ücretini ödedi, gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için diyor. Bu üçüncü ayetin ikinci kısmında. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola gitti. Yani bir insan coğrafi konumunu değiştirerek Tanrı'dan uzaklaşabilir mi? Rab onu bırakmadı. Ne oldu? Şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Bu sırada Yunus ne yapıyordu? Teknenin ambarına inmişti. Yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Yani ben yokum. Ben Tanrı'nın önünde de yokum. Sizin önünüzde de yokum. Fırtına da çıksa, başka bir şey de olsa fark etmez. Ben yokum. Ben saklandım. Beni kimse göremez. Ve gidip kaldırdılar. Yani sen nasıl uyursun bu şekilde orada? Kalk Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür. Yani onun Tanrısının olduğunu denizciler biliyordu. Ve dediler ki bari bir kura çekelim. Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza gelmiştir. Kura çektiler, kura Yunus'a düştü. Ve o zaman Yunus artık coğrafi olarak denizleri aşarak başka yerlere gitmeye çalışsa da Tanrı'nın sözünden, Tanrı'nın varlığından ve Tanrı'nın çağrısından kaçamayacağını anladı. Ve Yunus'a dediler yani ne yaptın senin yüzünden? Başımıza bu kadar bela geldi yani. Sen nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Hangi halka mensupsun? O zaman İbrani olduğunu söyledi. Denizi ve karayı yaratan göklerin Tanrısı Rab'be taparım. Dehşete düştü gemiciler. Ne yaptın ki o Tanrını bu kadar öfkelendirdin? Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Çünkü Rab'den kaçtığını gemideki insanlara bahsetmişti. O zaman tabii ki ne yapacaklarını bilemediler. Karşılarında koskocaman bir Tanrı var. Eşsiz yetkiye sahip, olağanüstü güçlü, olağanüstü mucizeler yapan bir Tanrı var. Ne yapabilirlerdi ki ona karşı? O zaman dediler ki bir gemici tepkisiyle, bir gemici ustalığıyla kurtulmak için tamam biz ağırlıklarımızı atalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bir şekilde kendimizi kurtarabiliriz belki. Uğraştılar fakat olmuyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü kurtulamıyorlardı ve o fırtına gemiyi de parçalayacaktı. Onlar hayatlarını kaybedeceklerdi. O zaman benim yüzümden bu fırtınaya kapıldınız. Bundan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey beni denize atmanız dedi. İstemediler. Büyük olasılıkla hoş bir bağ kurmuşlardı Yunus'la. Yani bir insanı bile bile öldürmek anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Onu denize atmanın. Ama büyük olasılıkla çok ayrıntılı bir şekilde görmesek de Yunus net bir şekilde onlara söyledi. Beni denize atın. Denize attığınızda sular durulacak. Arkasından Yunus'u kaldırıp denize attılar ve anında o kuduran denizin sakinleştiğini gördüler. Ve denizciler o kadar korktular ki kalktılar, Tanrı'ya kurbanlar sundular, adaklar adadılar ve bu sırada Tanrı'nın Yunus'la işinin bitmediğini biz görüyoruz. Çünkü ne oldu? Tanrı orada bir balık hazırladı ve suya attıklarında Yunus'u yutacak o büyük balık geldi. 3 gün 3 gece o balığın karnında kaldı. O 3 gün 3 gece metaforunun İsa için bir ön bildiri, bir fragman gibi olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz. 3 gün. Hani biz tahmin edemeyiz yani bir balığın karnında, midesinde o kadar süre nasıl yaşanır, nelerle karşılaşılır bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz, çünkü anlatıyor 2. bölümde Tanrı'ya yakarıyor Yunus. Ve diyor ki azgın dalgalar geçti üzerimden, huzurundan kovuldum dedim ama yine de göreceğim kutsal tapınağını. Sular boğacak kadar kuşattı beni, çevremi enginler saldırdı, yosunlar dolaştı başıma, dağların köklerine kadar battım, çok derine indiğini söylüyor. Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamda ama Ya Rab Tanrım, canımı çukurdan kurtaran sensin. Soluğum tükenince seni andım Ya Rab, duam sana kutsal tapınağında erişti. Değersiz putlara tapınanlar vefasızlık etmiş olur. Ama şükranla kurbanlar sunacağım. Adağımı yerine getireceğim. Kurtuluş senden gelir Rab dedikten sonra. Yani Tanrı'nın gerçeğini anladıktan, tövbe ettikten, Tanrı'ya döndükten ve Tanrı'yı yüceltmeye başladıktan sonra ya da başladığı andan itibaren Tanrı onu karnına alan balığa buyruk verip onu kusmasını sağladı. Ve bundan sonra hikayeyi biliyoruz. Tanrı 2. kez Yunus'a geldi ve dedi ki Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Aslında o kadar uzun uzun şeyi söylemediğini, halka bildirmesi için çok sade bir cümle kurduğunu biz görüyoruz. Dedi 40 gün içinde bu şehir yıkılacak, tövbe edin. Belki 10.000 kere söylemedi. İnsanları topladı. Ben Tanrı adına konuşuyorum dedi. 40 gün içinde bu şehir yıkılacak, tövbe edin. Ve biz devamında görüyoruz. Halk aslında korkudan bir tövbeye gitmek yerine hayatlarının dönüşmesini istedikleri için tövbe ettiler. Ve Tanrı'nın önünde durdular. Öyle ki 3. bölüm 7 ve 8. ayetler bu Ninova pişmanlığının, bu Ninova tövbesinin ne kadar samimi olduğunu bize gösteriyor. Ne kadar samimi? Şu kadar samimi. Ne dedi? 3. bölüm 7. ayetten itibaren ardından Ninova'da şu buyruğu yayınladı. Kral ve soyluların buyruğudur. Hiçbir insan ya da hayvan, ister sığır ister davar olsun, ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Ve 10. ayette Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı, yapacağını söylediği şeyden vazgeçti. Evet, aslında hikayenin burada bitmesini bekleriz, değil mi? Tamam, Tanrı Yunus'a o sevilmeyen halka gitmesini, uyarmasını, sözünü onlara iletmesini, bir haberci gibi elçi gibi sözünü onlara iletmesini söyledi. O kaçtı, Tanrı bir balık gönderdi, bir fırtına gönderdi. Ona öğretti, o balığın karnındayken bunu fark etti. Kurtuluşun sahibi sensin, ancak sen kurtarabilirsin dedi. Ve arkasından Tanrı ona tekrar Ninova'ya git ve onları uyar dediğinde onu gerçekleştirdi. Dolayısıyla hikaye burada bitiyor gibi gelebilir ama bitmiyor. Bizim de programımızı bitirmemize çok az bir süre kala burada son bir noktaya değinmek istiyorum kutsal kitabın gerçekliğine hitaben. Yani dua etti. İşte sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Yani ben istiyordum ki bunlar tövbe etmesin. Bunlar yaptıklarının karşılığını en ağır şekilde ödesinler. Fitil fitil burunlarından gelsin. Bunların işlediği günahlardan dolayı en ağır yargı onların üzerine dönsün diye beklerdim, isterdim. Bunun için gitmek istemedim ama artık ben bundan kaçamam. Ve ne oldu? Uzağa gitti ve uzaktan bakmaya başladı. Halk bütün onları zengin gösteren, onları sağlıklı, onları iyi gösteren ne varsa hepsinden vazgeçip küle oturdular, çuvala sarıldılar. Tövbeyle, pişmanlıkla, samimiyetle Tanrı'nın önünde hayatı durdurdular. Biz pişmanız, biz kötülük ettik, biz yanlış yaptık, bizi affet diye Tanrı'ya yalvardılar. Zaten onu biliyordu Yunus. Tanrı onları affetti. Onların gerçekten döndüklerini, günahlarından döndükleri, kötü yollarından döndüklerini gördüğü için onlara acıdı ve yapacağını söylediği şeyi yapmaktan vazgeçti. Evet, uzaktan seyrediyor. Zaten tahmin ediyordu böyle olacak diye. Yani o kadar öfkeli ki Tanrım dedi canımı al. Yani ölmek yaşamaktan iyidir bu durumda. Canımı al. O zaman Tanrı ona ne dedi? Neden öfkeleniyorsun? Orada işte bir çardak yapıyor. Çardağın gölgesinde oturuyor. Uzaktan Ninova kentinin başına gelecekleri görmek istiyor. Ve bu güzel bir şey çıkıyor. Kenaotu dediği bir yapraklardan bir gölgelik oluşuyor. Ve bunu Tanrı sağladı diyor. Ama ertesi gün şafak sökerken Tanrı'nın sağladığı bu bitki bir bitki kurdu. Kene otunu kemirip kuruttu. Güneş doğunca yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi Tanrı. Ve Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereyken bir kez daha tekrarladı. Dedi ki, keşke ölsem. Yani benim için ölmek yaşamaktan daha iyidir. E Tanrı'nın sözü, söyleyecek sözü bitmemişti. Bir şey daha söyleyecekti. O kendi rahatı için onu güneşten koruyan, rüzgardan koruyan o kenaotu için bu kadar öfkeleniyor. Yani böyle bir şey vardı, iyiydi ve sen onu benden aldın. Ama Tanrı'nın sözü çok açık. Diyor ki, kenaotu bir gecede çıktı, bir gecede yok oldu. Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir kenaotuna acıyorsun da ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Aslında o hayvanların değeri, varlığının önemi gerçekten çok önemli. Çünkü hem Yunus kitabında bunu net bir şekilde görüyoruz. İkinci bölümün 7-8, üçüncü bölümün farklı ayetlerinde görüyoruz. Son bölümde görüyoruz. Orada sağını solunu ayırt edemeyen 120 bin insan var ve onlar, sen gidip onları uyardığın için tövbe ettiler ve onlar kurtuldu. Sen ekip biçmediğin, büyütmediğin o ağaç için bu kadar üzülüyorsun. Ben 120 bin tane insan için, hayvan için üzülmem mi? Sanırım Yunus burada çok önemli bir ders aldı ve Tanrı'nın sevgisini gördü. Ne kadar dar bir çerçeveden baktığını gördü. Tanrı'nın engin bir sevgiye, eşsiz bir sevgiye sahip olduğunu kabul etti. Çünkü önceden biliyordu. Biz 3. bölümdeki ayetlere baktığımız zaman onu görüyoruz. Ama hayatta unutmadığı ve Tanrı'nın sözü olarak yazıya geçirildiği için hiçbirimizin unutmayacağı bir noktaya geldi. Tanrı kötülüğün hesabını tutmaz. Tanrı bu Ninova pişmanlığı dediğimiz şeyi yüceltir. Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Kimsenin mahvolmasını istemiyor. Eğer gerçekten samimi bir şekilde bir Ninova pişmanlığıyla biz tövbe edersek, Tanrı'nın önüne gidersek, özür dilersek ve Tanrı'dan dilersek Tanrı değiştirir. Biz bazen bilerek, bazen bilmeyerek günah işliyoruz, kötülüğü seçiyoruz. Ama gerçek anlamda bir pişmanlığı yine biz seçiyoruz. Eğer biz seçersek, yanlış bile yapmış olsak, o yanlış yollardan dönersek, o kötü yollardan dönersek, kendimizi Tanrı'ya teslim edersek, bunu değiştirmek için bir çaba, bir yürek, bir niyet ortaya koyarsak, Tanrı bunu kullanır. Çünkü Tanrı'nın derdi, kötülüğün hesabını, çetelesini tutup, ondan sonra takır takır takır onun cezasını vermek, infaz etmek, ortadan kaldırmak değil. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Bunu istemesinin tek sebebi sevgisinin derinliğidir. Ve onun için öyle söylüyor. Bana dönün. Ve biz o sözcükleri, o ifadeleri kullanarak ezgiler söyleriz. Bana dönün ve kurtulun. Biz de sizi teşvik etmek istiyoruz. Tanrı'ya dönün. Tanrı her şeyi değiştirecek ve sizin hayatınızda yepyeni bir umut kapısı yaratacaktır. Bunu sağlayacak olan şey de Ninova pişmanlığıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tanrı sizi korusun, kutsasın. Yani bir miktar uzun oldu bu vaaz. Ancak eminim ki hikayenin bittiği yerden sonra da söylenecek şeyler olduğu için siz de merakla sonuna kadar takip etmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Tanrı'nın ismiyle, sevgisiyle, ruhuyla sizleri selamlıyoruz. Esen kalın ve düşüncelerinizi, duygularınızı, dua konularınızı bize iletin. Tanrı sizi korusun, kutsasın.
İman Yolu.